Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı Dış Alemden İç Aleme Yolculuk başlıklı yazıyı paylaşacağız. Allah Teala'nın varlığına, birliğine, erişilmez, aşılmaz, sonsuz kudretine, gücüne delalet eden birçok ayet vardır. Kur'an'da sözlü ayetlerden bir de sözsüz ayetlerden bahsedilir. Allah Teala'nın varlığına, birliğine ve gücüne işaret eden, yer şekillendiren, canlı hayvanların türlerinden, yer küre ve gökyüzüne varıncaya kadar, canlı ve cansız bütün varlıklar, bunların bir yaratıcısı ve bu yaratıcının fiil ve sıfatlarında tek olduğuna, canlı bir şekilde şahitlik ederler. İşte bu gerçek şahitler, sözsüz ayetler olarak telakki edilmiştir. İnanan ve inanmayan herkese hal lisanıyla hitap eder. Peygamberlere Allah tarafından vahyedilen ve sözlü formatında sunulan diğer ayetlere ise sözlü ayetler denilmektedir ki, Kur'an'ın ayetleri bu kategoride değerlendirilmektedir. Biz bu ayrıntıya daha fazla girmeden dış alemden iç aleme yolculuk konusunu birkaç ayetle anlatmaya çalışacağız. Dış alemden iç aleme yolculuk. İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Ayette zikredilen afak kelimesi, çevre, etraf anlamına gelen üfuk, üf kelimesinin çoğuludur, ufuklar demektir. Ufuk kelimesinden insanı çevreleyen dış alemi, kendi nefisleri ifadesinden de insanın kendi biyolojik ve ruhi yapısını anlamak mümkündür. Buna göre ayetin manası, biz insana gerek kendisini çevreleyen dış alemde, gerekse bizzat kendi maddi ve ruhi yapısında bulunan ve bizim varlığımızı ve gücümüzün mükemmelliğini ispatlayan delilleri göstereceğiz demek olur. Gerçekten mutasavvıfların büyük alem ve küçük alem dedikleri bu iki alemle ilgili olarak ilmin tespit ettiği akıllara durgunluk veren bilgiler, Allah'ın varlığına ve gücünün sonsuzluğuna dair önemli deliller ortaya koymaktadır. Ayette dile getirilen ufuklarda ayetlerimizi göstereceğiz ifadesi çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Ad, Semud, Lut kavmi gibi geçmiş ümmetlerin helakında ve oturdukları yerlerin harap olmasında ayetler, alametler apaçık gösterilmiştir. Keza doğu ve batıdaki fetihlerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına kolaylaştırılmasında da bu ayetler görülmektedir. Gökyüzündeki ve yeryüzündeki varlıklarda güneş, ay, yıldız, gece, gündüz, rüzgarlar, yağmurlar, gök gürültüsü, şimşekler, yıldırımlar, bitkiler, ağaçlar, denizler ve daha başka hususlarda her şeyi sapasağlam yapan Allah Teala'nın sanatı ve kudreti gösterilmiştir. Kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ifadesi de çeşitli anlamlarla açıklanmıştır. Buna göre dünyada cereyan eden olaylarda, bela ve musibetlerde, Mekke'nin fethedilmesinde, Bedir Muharebesi gününde, insanın yaratılışında, karışık bir nutfe, sperm halindeyken başka hallere geçmesinde şeklinde izahlar yapılmıştır. Ayette bahsi geçen gerçek olduğu onlara iyice belli olsun ifadesinde zikredilen hak, gerçek sözcüğü, Kur'an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendilerine getirdiği ve davet ettiği İslam, Allah'ın kendilerine gösterdiği gerçek, Muhammed aleyhisselamın gerçek Resul olduğu tarzında değerlendirilmiştir. Allah Teala sonsuz bir kudrete sahiptir. acizlik ve güçsüzlük Allah hakkında asla düşünülemez. Kainatta, yeryüzündeki ve gökyüzündeki canlı ve cansız varlıklar, Allah'ın varlığının, birliğinin ve kudretinin en açık delilleridir. İnsanın varlığı, başlı başına Allah'ın vahdetini ve gücünü gösteren en muazzam delildir. Allah Teala Kur'an'da hem afaki alemlerdeki varlıkların bünyesine hem de insanın kendi alemindeki fiziki ve biyolojik yapısına tekliğini ve istisnasız her şeyi yaratan bir ilah olduğunu gösteren alametleri yerleştirmiştir. Her ayet Allah'ın vahdaniyetine delildir. Aklı selim sahibi her insanın dikkatli ve derinlemesine düşündüğünde Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşmasına vesile olabilecek bir değil, sayısız ayetlere, alametlere ulaşması ve onlarla yüzleşmesi mümkün sözcüğüyle ifade edilemeyecek mutlak bir gerçektir. Aynı şekilde sözlü ve sözsüz ayetleri konu edinen ve bunlar vasıtasıyla hem nefsindeki hem de nefsini çevreleyen dış alemdeki gerçekleri kavrama yetisine sahip olan insan, Kur'an'ın gerçek hak bir kitap ve Allah'ın kelamı olduğuna kolayca ve zorlanmadan şahitlik edecektir. İnsanın beş duyu organını hakkıyla çalıştırması ve onların inceliklerini düşünmesi, bunlara destek veren ve önünü açan bilgi kaynağı olan aklını doğru dürüst kullanması ve bütün bunlara yaratılış gayesini öğreten vahiy rehber kılması halinde hem dünya hem de ahiret saadetine erecektir. Dış alemdeki ve iç alemdeki ayetleri görebilmek. Hem dış alemde hem de iç alemde Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nice ayetler vardır. Aslında aklın bilgi kaynağı işlevinde sorumluluk açısından temel referans olmasına rağmen bilgi ve yeti açısından sınırlı bir özelliği vardır. Böyle bir ortamda vahyin bir başka deyişle sözlü ayetlerin haber vermesine, malumat sunmasına ihtiyaç vardır. Gerçek akıl da ancak bununla yaratıcısını bulur. Bu konuda şu ayeti de zikretmek istiyoruz. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? 20. ayette öncelikle insandan yer küreye bakarak yaratıcısının varlığına, kudretine, iradesine, vahdetine, birliğine ve sonsuz merhametine delalet eden ayetlerden ibret alınması istenmiştir. Bir anlamda insan ufuklara, dış aleme bakarak Allah'ın varlığının delillerini derin bir tefekkürle keşfedecek ve onun büyüklüğünü ve sonsuz gücünü kavrayarak tevhide ve kulluk bilincine ulaşarak sorumluluğunu idrak edecektir. İkinci olarak insan kendine yönelecektir. Zira nefislerde de ibretler vardır. Zira alemde ne varsa mutlaka insanda da bir başka deyişle iç alemde, küçük alemde de onun bir benzeri vardır. Bunlar da ibret alınacak hususlardır. İnsanın mükemmel yapısı, göz alıcı manzarası, garip, hayretamiz fiilleri yapabilmesi, farklı sanatları icra edebilmesi ve çeşitli kemalatları kendinde toplaması gibi özellikler de onun zatında ibret alınması gereken hususiyetlerdir. İnsanların çeşitli dillere, şekillere, renklere, özelliklere sahip olması da ibret alınması için büyük önem arz eder. Kulak, göz, konuşma ve akıl gibi Ademoğluna tevdi edilen nimetler, ibret alınmasını temin eden özelliklerdir. İnsan hem iç organları hem de dış organları açısından hayret verici bir özelliğe sahiptir. Kesin bilgi edinecekler için nefislerinizde de nice deliller vardır ki cezanın ve hesaba çekilmenin olacağını ve dinin hak olduğunu gösterirler. Yeryüzünde dolaşan ve yer küreyi inceleyenler, iyi çalışanlarla çalışmayanların, korunanlarla korunmayanların, tasdik edenlerle inanmayanların akıbetlerindeki farkı gösterecek çok deliller bulurlar. Vicdanlara başvurulması halinde de iman eden herkes yaratılmasının merhalelerinden Allah'ın kudretini ve her günkü hayatında bile vazife ve sorumluluğunun varlığını anlar. Profesör Doktor Kerim Buladı İmsalı Dış Alemden İç Aleme Yolculuk başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Hidayet Erdoğan'ın kaleme aldığı İtaatin Sınırı Maruf Çizgisinde Kalmak, Kur'an Merkezli Bir Ahlak ve İtaat Dengesi Üzerine Değerlendirme başlıklı yazıyı paylaşacağız. İslam toplumu düzen ve birlik anlayışıyla ayakta durur. Fakat dinin özü sadece emir almak değildir. Kur'an'a göre asıl olan insanın akleden bir fert olması, yani iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt edebilmesidir. Cenab-ı Hak, Mümtehine suresinde peygambere biat eden kadınlardan bahsederken şöyle buyurur. Ve maruf olan işlerde sana isyan etmemek üzere biat ederlerse biatlarını kabul et. Bu ayet itaatin bile bir sınırı olduğunu gösterir. İtaat, maruf olan yani Allah'ın razı olduğu adaletli, hikmetli ve güzel bir şey için geçerlidir. Aksi halde itaat şekil olarak dindarlık görünse de ruhen zulme kapı aralayabilir. Maruf kelimesi Arapça bilinen, tanınan, herkesçe doğru kabul edilen anlamındadır. Kur'an'da bu kelime iyilik, adalet, insaf ve merhamet anlamlarını taşır. Nisa suresinde onlarla maruf üzere geçinin buyurularak insan ilişkilerinde bile güzellik ve ölçü emredilir. Demek ki maruf sadece dini bir terim değil, vicdanla aklın buluştuğu ortak ahlak zeminidir. Bir davranış din adına söylense bile eğer adalet ve merhametten uzaksa o maruf değildir. Bu yüzden itaat de o noktada anlamını yitirir. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam bir teslimiyet göstermiştir. Fakat bu teslimiyet düşünmeden boyun eğmek değil, bilinçli bir imanın tezahürüydü. Bedir Savaşı öncesi bir sahabe sevgili peygamberimize, ''Ya Resulallah, bu yeri vahiy mi belirledi yoksa kendi görüşünüz mü?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kendi görüşüm'' deyince sahabe farklı bir yer önerdi. Resulullah da kabul etti. Bu olay, itaatin içinde aklın, istişarenin ve hikmetin yer aldığını gösterir. Bir başka olayda Hazreti Ömer hutbede, ''Ben eğrilirsem, ne yaparsınız?'' diye sorduğunda bir sahabe kılıcını kaldırıp ''Seni doğrulturuz'' dedi. Hazreti Ömer memnun oldu ve ''Elhamdülillah doğru yoldayız'' buyurdu. İşte maruf çizgisinde itaat budur. İyilikte destek, haksızlıkta uyarı. Bunun içindir ki maruf itaati akılla ve vicdanla dengeleyen ilahi mihenk taşıdır. Ahlak, ferdin kendi vicdanıyla Allah arasında kurduğu ölçüdür. Ancak zamanla bu ölçü unutulup yerine kör sadakat geçtiğinde itaat kültürü ahlakın önüne geçer. Artık ölçü bu doğru mu değil, üstüm öyle değil mi olur? Bu durum sadece dini yapılarda değil, modern siyasi ve toplumsal sistemlerde de görülür. Bugün birçok alanda, iş hayatında, cemiyetlerde, hatta dijital dünyada sorgulamadan onaylayan, düşünmeden paylaşan bir itaat psikolojisi oluşmuştur. Böyle bir ortamda ferdi irade körelir. İnsanlar doğruyu değil, çoğunluğun kabul ettiğini savunur. Oysa Kur'an, ''Onların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar.'' buyurarak çoğunluk psikolojisine karşı uyarır. Maruf çizgisinde kalmak hem kalabalıklara hem otoriteye karşı vicdani bir dengeyi korumaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İtaat ancak maruf olan şeydedir. Bu hadis, Mümtehine ayetinin kısa bir özeti gibidir. Yani itaat sadece iyilik ve adalet üzere olursa değerlidir. Bir başka hadiste ise şöyle buyurur. Yaratıcıya isyan olan yerde mahluka itaat yoktur. Bu ölçü itaatin sınırını netleştirir. Emir Allah'ın koyduğu ahlakın dışına taşarsa itaat edilmez. Çünkü İslam'da itaatin değeri hakkın korunmasıyla ölçüdür. Bunun içindir ki itaat emredene değil, emredilenin haklılığına bağlıdır. bugünün Müslümanı iki uç arasında sıkışmıştır. Bir yanda otoriteye mutlak itaat talep eden yapılar, diğer yanda hiçbir otorite tanımayan bireycilik anlayışı. İslam bu iki uç arasında maruf çizgiyi gösterir. Yani hem disiplinli hem de özgür, hem teslimiyet sahibi hem de düşünen fert yetiştirir. Toplumsal huzur da ancak bu dengede mümkündür. Zira ahlaksız itaat zulmü meşrulaştırır, itaatsiz özgürlükse anarşiyi doğurur. Maruf bu iki aşırılığın arasındaki ilahi denge noktasını temsil eder. Hazreti Ebu Bekir'in şu sözü İslam toplumunun temelidir. Ben doğru olduğum sürece bana itaat edin. Eğrilirsem beni doğrultun. Bu, وَلَا يَعْسِنَكَ فِي مَعْرُوفٍ ayetinin hayata geçmiş halidir. Yani itaat, ahlak ve adaletle sınırlıdır. Maruf dışına çıkan itaat, ibadet değil, zulmün kılıfı olur. Gerçek mümin sadece emri yerine getiren değil, emrin doğruluğunu maruf terazisinde tartan kimsedir. Maruf, perdin içindeki ilahi pusuladır. Doğruyu gösterir, zulme sessiz kalmaz, iyiliği canlı tutar. Bunun içindir ki maruf, itaati ibadet kılar, marufsuz itaat insanı köleleştirir. Hidayet Erdoğan'ın kaleme aldığı itaatin sınırı maruf çizgisinde kalmak, Kur'an merkezli bir ahlak ve itaat dengesi üzerine değerlendirme başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Kadir Bekar imzalı "Başkaları için ağlayabilir misin?" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir sohbet akşamı babam, Zafer abi ve Kadir abiyle birlikte yatsı namazını kılmış, sohbetin yapılacağı yere doğru yürüyorduk. Tam o esnada elinde bira şişesiyle bankta oturan bir adama rastladık. Babam tanımıyordu ama Kadir ve Zafer abilerle birlikte biz adamı tanıyorduk. Sürekli ayyaş gezer, insanlardan bir şeyler dilenir. Tam yanına geldiğimizde bize dedi ki, "Sigaranız var mı?" Biz de "Hayır, kullanmıyoruz" dedik. Gerçekten de kullanmıyorduk. İki adım attıktan sonra babam durup arkasına döndü. "Yahu bu dört adamdan biri de mi sigara içmiyor diye düşünmüştür herhalde" diyerek ayyaş adama dönüp "Çok şanssızsın, sakın yalan söyledik sanma, hakikaten dördümüz de sigara içmiyoruz" dedim. Adamı ikna etmek, gönlünü almak istiyordu. Sarhoş adam da babama dönüp "Tabii ki ben şanssızım abi, bir size bak bir de bana" dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü sanki. Tüm feyzi sohbette umarken daha varmadan büyük bir hikmetle karşılaşmıştık. Adamın o cümlesi hepimizi derinden sarstı. Şimdi biz camide namazı kılmış, sohbete giden, şanslı, sözüm ona kurtulmuş insanlarız. Peki ya o adam kim? Şanssız ve kaybeden mi? Kimin garantisi var ki? O bu haldeyken daha önce onu nasıl fark edemedik diye hayıflandık. Sohbete gidene kadar acaba onu da mı çağırsak diye düşündük. Sonra vazgeçtik. Halinin müsait olmadığına kanaat ettik. Kimin hali daha müsaitti onu Allah bilir gerçi. Zaten adamı tanıyorduk. Bir yerde yine muhakkak rastlarız diye düşündük. Adama o kadar üzüldük ki, hatta bazılarımız gözyaşı döktü. Sohbete çağıramasak bile ona içtenlikle dua edelim dedik. Hem ona hem de kendimize dua ettik. Aradan epey vakit geçti. Sonra öğrendik ki adam içkiyi bırakıp namaza başlamış. Haberi alınca çok sevindik. Sıklıkla kendimize şu soruları sormalıyız. Başkaları için ağlayabilir misin? En son ne zaman birinin derdiyle dertlendin? Gönül almaya vesile olacak bir hizmette bulundun mu? Kırık kalplerin gittikçe arttığı bu dünyada tatlı bir tebessümün, içten bir merhabanın, incinmiş bir yüreği teselli etmede ne kadar etkili bir ilaç olduğunu unutmayalım. Hepimizin sırtının sıvazlanmaya ihtiyacı var. Bundan ötürü aslında en temel şeyin bir gönül almak, tüm meselenin bir gönle girmek olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Halka hizmetin ne denli büyük bir ecir meselesi olduğu gerçeğini Ubeydullah Ahrar Kuddise Sirruh şöyle ifade eder. Hacegan tarikatında vaktin icabı neyse ona göre davranılır. Zikir ve murakabe ancak Müslümanlara hizmet edecek bir mevzu olmadığı zaman tatbik edilebilir. Gönül almaya vesile olacak bir hizmet, zikir ve murakabeden önce gelir. Bazıları zanneder ki nafile ibadetlerle uğraşmak hizmetten üstündür. Halbuki gönül feyzi hizmet mahsulüdür. Bu yolun salikleri kendilerini halkın menfaatine vermişler ve mukabilinde hiçbir şey beklememeyi şiar edinmişlerdir. Ben bu yolu tasavvuf kitaplarından değil, halka hizmetle elde ettim. Herkesi bir yoldan götürdüler. Hayır umduğum herkese hizmet ederim. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır. Hadis-i şerifinde de ifade edildiği üzere, Allah katında şeref bulmak isteyen kırık gönüllerin civarında dolansın. Seherlerde gözyaşı döksün. Çorak kalplerimizin yeniden filizlenmesi için buna çok ihtiyacımız var. Kadir Bekar imzalı Başkaları için Ağlayabilir misin başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı bu akşam. Böylelikle bize ayrılan süreyi de noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.